Ayrım 9. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Scott Lynch. Sayfa 78. 7. kata çıkan basamakların en sonunda lakeli ahşaptan yapılma çift kanatlı bir kapı vardı. Selendri tez adımlarla loke ile görevlerin önüne geçti. Kapının solundaki duvarda küçük bir gümüş panel mevcuttu. Kadın pirinç elini ona sokarak bir tür mekanizmayı çalıştırdı, sonra da elini sola çevirdi. Duvarın içindeki mekanik aygıtlardan bir takırtı yükseldi ve kapı kanatları gıcırdayarak açıldı. ''Üstünü arayın,'' dedi kadın, arkasına bakmaksızın kapıdan girip gözden kaybolurken. Loki'nin ceketi çabucak çıkarıldı, ardından bir genel eve yaptığı son ziyarettekinden bile daha fazla dürtüldü, yoklandı, ellendi ve tarandı. Yenindeki kamaya, ki önemli birinin böyle bir silah taşıması son derece normaldi, el konuldu. Para kesesi sallanarak boşaltıldı, pabuçları çıkarıldı, hatta görevlilerden biri ellerini onun saçlarında bile gezdirdi. Bu süreç tamamlandığında da Selendri'nin az önce geçtiği kapıya doğru pek de nazik denemeyecek bir şekilde papuçsuz, ceketsiz ve üstü başı bir nebze dağınık olarak itildi. Kapılarının ardında bir gardıroptan çok da geniş olmayan karanlık bir boşluk vardı. Sadece tek bir kişinin sığabileceği kadar geniş olan demirden yapılma, siyah bir sarmal demir merdiven, içinden loş bir sarı ışık çıkan kare şeklindeki bir boşluğa doğru yükseliyordu. Loki basamakları çıktığında kendini Rekoi'nin ofisinde buldu. Mekan günahhanenin 8. katının tamamını kaplıyordu. Odanın karşı tarafında muhtemelen yatak odası olarak kullanılan ve ipek perdelerle ayrılmış bir alan vardı. Sağ duvardaki bir balkon kapısı sürgülü bir sineklik teliyle örtülüydü. Oradan dışarı bir göz attığında Tal Verrar'ın geniş ve karanlık manzarasıyla karşılaşan Loki, balkonun doğuya baktığını tahmin etti. Daha önce de duyduğu gibi ofisin diğer tüm duvarları bol miktarda yağlı boya tabloyla dekore edilmişti. Odanın görünür sınırları dahilindeki altın yaldızlı ahşap çerçeveler içindeki tabloların sayısı neredeyse 20'yi buluyordu. Hepsi de Terin İmparatorluğu'nun son dönemlerinden, saray erkanındaki hemen hemen tüm soyluların bir ressamı yahut heykeltıraşı himaye tasması altında tutarak gösteriş yaptıkları günlerden kalma birer başyapıttı. Loki tabloları gözle birbirinden ayırt edebilecek eğitimden yoksundu. Fakat dedikodulara göre Rekui'nin duvarlarında iki Moresra ve bir de Ventati asılıydı. O iki ressam asırlar önce imparatorluk şehri Terrim Peli yutan alev fırtınasında tüm çizimleriyle, teorik kitaplarıyla ve çıraklarıyla beraber can vermişti. Selendri açık kahverengi geniş bir ahşap çalışma masasının yanında duruyordu. Masanın üstü kitaplarla, kağıtlarla ve minyatür mekanik aygıtlarla doluydu. Arkasındaki sandalye geriye itilmişti ve Loki bir akşam yemeğinden arta kalanları akdemirden bir tabakta servis edilen bir tür balık ile soluk altın sarısı bir şarapla yarı yarıya dolu bir şişeyi görebiliyordu. Selendri etten kemikten eliyle taklit koluna dokununca bir tıkırtı duyuldu ve pirinç eli ışıltılı bir çiçeğin taç yaprakları gibi açıldı. Parmakların bileğe kilitlenmesiyle birlikte az öncesine kadar elin ortasında gizlenen 15 santim uzunluğunda karartılmış çelikten bir çift bıçak çıktı açığa. Selendri bunları bir pençe gibi oynatarak Loki'ye masanın tam karşısında durmasını işaret etti. ''Efendi Costa.'' Ses genç adamın arkasında bir yerden ipek perdelerle ayrılmış alandan geldi. ''Bu ne büyük bir zevk. Selendri'nin söylediklerine bakılırsa ölmeye niyetliymişsiniz.'' ''Hiç de bile bayım. Asistanınıza söylediğim tek şey ortağımla beraber günahhanenizde oynadığımız oyunlarda düzenli olarak hile yaptığımdı. Neredeyse son 2 yıldır.''
''Her oyunda.'' dedi Selendri. ''Her oyunda.'' dedin.
Eh diye karşılık verdi Loki omuz silkerek. Öylesi kulağa daha dramatik geliyordu. Aslına bakarsanız hemen hemen her oyunda demek daha doğru olur.
Bu adam soytarının teki diye fısıldadı Selendri.
Ah hayır dedi Loki. Şey belki arada bir ama şimdi öyle değilim.
Loki odanın parke zeminde kendisine arkadan yaklaşan ayak sesleri işitti.
''Bir iddia gereği buradasınız.'' dedi Rekoin. ''Bu sefer çok daha yakından.'' Hayır, kastettiğiniz anlamda değil. Loki'nin etrafında dolaşan Red Queen ellerini arkasında kavuşturarak karşısına geçti ve onu büyük bir dikkatle süzdü. Adam alt kattaki heykelinin ikizi gibiydi. Belki birkaç kilo daha ağırdı ve başının tepesindeki çelik grisi saçlar biraz daha dökülmüştü o kadar. Üstündeki dar frak ceket desenli siyah kadifedendi ve kahverengi deri eldivenler takmıştı. Gözünde gözlük vardı ve bir gece önce ışığın yansıması zannettiği parıltının aslında camdan geldiğini fark etmek Loki'yi şaşırttı. Gözlüğün camları yarı saydam bir turuncuyla ışıldıyor, bu da arkalarındaki geniş gözlere şeytani bir bakış katıyordu. Hiç şüphesiz Loki'nin daha önce hiç duymadığı yeni ve pahalı bir simya söz konusuydu. ''Bu akşam sıra dışı bir şey içtiniz mi efendi Costa?'' ''Mesela alışkın olmadığınız bir şarap.'' ''Talverrar'ın içme suyu alkollü değilse son derece ayık durumdayım.'' Requin çalışma masasının arkasına geçti, eline küçük bir gümüş çatal aldı, balık parçasını şişledi ve onu Loki'ye doğrulttu. ''Yani 2 yıldır burada başarıyla hile yaptığınıza inanmamı istiyorsunuz ki bu olanaksız. Şimdi de kendinizi bana teslim ediyorsunuz, yoksa vicdan azabı mı çekiyorsunuz?'' ''Kesinlikle hayır. Farklı bir yoldan intihar etmeye mi heveslisiniz? Bu ofisten canlı çıkmayı planlıyorum. Ah, 8 kat aşağıdaki sokak taşlarına çarpmadan önce ölmeniz gerekmeyebilir. Belki de sağlam haldeyken daha değerli olduğuma sizi ikna edebilirim.'' Requin tekrar konuşmadan önce balığını çiğnedi. ''Peki nasıl bir hile yaptınız efendi Costa?'' ''Genellikle el çabukluğu marifetiyle.'' ''Sahi mi? Bir hilebazın parmaklarını ilk bakışta tanıyabilirim. Müsaadenizle sizin şu sağ elinize bir bakayım.'' Requin eldivenli ellerinden birini kaldırdı ve Loki sanki el sıkışacaklarmış gibi kendisininkini çekinerek ileri uzattı. Requin genç adamın sağ elini bileğin hemen üstünden kaptı ve masaya vurdu. Fakat Loki'nin beklediği sert darbenin aksine eli bir tür gizli paneli çevirdi ve çalışma masasının yüzeyinin hemen altındaki bir aparatın içine oturdu. Mekanizmadan yüksek bir çat sesi çıktı ve genç adamın bileği soğuk bir basınçla sıkıştırıldı. Loki koluna asıldıysa da masa bir hayvanın aman vermez ağzı gibi elini büsbütün yutmuştu. Selendri'nin çelikten yapılma çifte pençeleri ona doğru gelişigüzel bir şekilde döndüğünde genç adam olduğu yerde donup kaldı. ''Hah şöyle, eller, eller, eller. Sahiplerinin başına öyle çok belaya sokarlar ki efendi Costa. Selendri ve ben bunu iyi biliriz.'' Requin masasının arkasındaki duvara doğru döndü ve lakeli bir ahşap paneli yana kaydırarak duvara gömülü uzun geniş bir rafı aşağı çıkardı. Rafa düzinelerce kapalı kavanoz dizilmişti ve her birinin içinde koyu renkli pörsümüş bir şey vardı. ''Ölü örümcekler mi?'' ''Hayır. Loki'nin gerçeği anlaması uzun sürmedi. Bunlar insan eliydi. Kesilmiş, kurutulmuş ve yadigar niyetine saklanmış eller. Kıvrık ve buruşuk parmaklarının bazılarında hala yüzükler ışıldıyordu. ''Kaçınılmaz olana geçmeden evvel çoğunlukla böyle yaparız.'' dedi Requin sohbet edercesine samimi bir ses tonuyla. ''Sağ el güle güle. Bu süreci zamanla iyice rayına oturttum. Eskiden burayı halılar seriliydi ama akan kanlar ortalığı berbat ediyordu.'' ''Pek de tedbirliymişsiniz. Loki tek bir ter damlasının alnından aşağı yavaşça kaymaya başladığını hissetti. ''Hiç şüphesiz umduğunuz kadar huşu ve endişe içerisindeyim. Acaba elimi geri alabilir miyim?'' ''Özgün haliyle mi? İşte bundan kuşkuluyum. Ama bazı sorulara cevap verirseniz bakarız. Şimdi, el çabukluğu marifetiyle dediniz. Beni affedin ama görevlilerim kart hilebazlarını fark etmekle son derece ustadırlar.'' ''Görevlilerinizin iyi niyetli olduklarından eminim.'' Loki mümkün olan en rahat pozisyona geçmek adına masanın önünde diz çöktü ve gülümsedi. ''Fakat canlı bir kediyi 56'lık standart bir desteğe katabilir ve canım istediğinde çıkarıp atabilirim. Diğer oyuncular çıkan gürültüden yakınabilirler ama sesin kaynağını asla saptayamazlar.''
Öyleyse masama canlı bir kedi koyun da görelim.
Sözlerim sadece renkli bir istiareydi. Maalesef canlı kediler bir akşam aksesuarı olarak bu mevsimde Tal Verrar beyefendiler arasında pek moda değil.
Yazık ama hiç şaşırmadım. Sizin şu an bulunduğunuz yerden renkli istiareler dışında bir şey sunamayan pek çok ölü adam gelip geçti.
Loki iç geçirdi. Adamlarınız ceketimi ve pabuçlarımı aldılar. Ayrıca üstümü biraz daha yarasalardı, parmaklarını ciğerime kadar sokacaklardı. Ama bu da nesi?
Genç adam sol yenini salladı ve elini havaya kaldırdığında her nasılsa avucuna bir deste kartın düşmüş olduğunu gösterdi.
Selendri bıçaklarını Locke'un gırtlağına doğru uzattı fakat Requiem bir elini sallayarak yüzünde tebessümle onu uzaklaştırdı.
''Misafirimizin beni oyun kağıtlarıyla öldürebileceğini hiç sanmıyorum canım. Hiç fena değil efendi Costa.''
''Şimdi'' dedi Locke, ''bir bakalım. Desteği baş ve diğer dört parmağının arasından dimdik tutarak kolunu yana açtı. Bileğini şöyle bir döndürmesi ve baş parmağıyla yaptığı tek bir hareket desteği kesmeye yetti. Ardından parmaklarını esnetmeye ve açıp kapatmaya başladı. Temposunu düzenli olarak arttırdı ve sonunda eli eskrim dersi alan bir örümceğe benzedi. Kesti ve kardı, kesti ve kardı. Desteği en az 10 kez ikiye ayırıp tekrar birleştirdi. Sonra akıcı bir hareketle onu masaya çarptı ve uzun bir yay halinde açarak Requiem'in ıvır zıvırlarından çoğunu yerinden etti.
''Bir kart seçin'' dedi Locke. ''Hangisini isterseniz?''
''Karta bakın ama bana göstermeyin.''
Requiem kendine söylenileni yaptı. Adam çektiği karta göz atarken Locke de ters bir kaydırışla masanın üstünde kalan tüm kartları topladı. Desteği bir kez daha karıp kastı, sonra da onu ikiye bölüp sol yarısını masanın üstüne bıraktı.
''Seçtiğiniz kartı masadaki yarım destenin üstüne bırakın. Ama hangisi olduğunu unutmayın.''
Requiem kartı yerine koyduğunda Locke destenin diğer yarısı ilkinin üstüne çarptı. Bütün desteği sol eline aldı ve tek elli kesip karma işlemini 5 kere daha yineledi. Ardından destenin en üst kartını, kadeh dörtlüsünü Requiem'in masasına kaydırıp gülümsedi.
''Seçtiğiniz kart işte bu, günahhanenin efendisi.''
''Hayır'' dedi Requiem alaycı bir tebessümle.
''Hay aksi.''
Locke destenin en üstünde yer alan bir sonraki kartı açtı. Kart güneş mührüydü.
''Aha, burada bir yerde olduğunu biliyordun.''
''Hayır'' dedi Requiem.
''Lanet olsun'' diyen Locke destenin üstündeki altı kartı süratle açtı. ''Kule sekizlisi, kule üçlüsü, kadeh üçlüsü, 12 tanrı mührü, meç beşlisi, tüh, çiçeklerin sahibesi.''
Requiem her birinde başını iki yana salladı. ''Hah, affedersiniz.'' Locke desteği Requiem'in çalışma masasına bıraktı ve sol eliyle sağ yeninin kopçasını kurcaladı. Birkaç saniye sonra yenini dirseğinin üstüne kadar sıyırıp kopçayı tekrar taktı. Artık sol elinde yeni bir kart destesi vardı. ''Bakalım, bakalım. Meç yedirisi, kule üçlüsü, hayır onu zaten söylemiştim. Kade ikilisi, kade altılısı, meçlerin efendisi, çiçek üçlüsü. Tüh ki ne tüh, bu destede de iş yokmuş.''
Locke ikinci desteği Requiem'in masasında duran ilkinin yanına koydu, pantolonunun üstündeki ince ve siyah kuşağın altında kalan bir yeri kaşırmış gibi yaptı ve üçüncü bir kart destesini havaya kaldırdı. Requiem'e sırıtarak kaşlarını kaldırdı.
''Sağ elimi de kullanabilseydim bu numara daha bile iyi yürüyebilirdi.''
''Niye ki?
Onsuz da çok iyi bir iş çıkarıra benziyorsunuz.''
Locke iç geçirdi ve yeni destenin en üst kartını masadaki büyüdükçe büyüyen kart yığınının tepesine attı. ''Kadeh dokuzlusu tanıdık gözüküyor mu?'' Requiem bir kahkaha atarak başını iki yana salladı. Locke üçüncü desteği Requiem'in masasında duranların yanına bıraktı, ayağa kalktı ve pantolonunun bir yerlerinden yeni bir tanesini çıkardı. ''Görevlileriniz işlerinde çok usta oldukları için ceketi ve ayakkabıları alınmış birinin üstündeki dört gizli desteği muhakkak bulurlardı değil mi?'' dedi Locke.
''Bir dakika, dört mü?'' dedim.
''Yanlış saymış olabilirim.'' İpek tüniğinin bir yerlerinden çıkardığı beşinci bir deste masanın kenarında giderek daha da dengesizce yükselen küçük oyun kartları kulesine eklendi.
Beş desteği birden muhafızlarınızdan saklaman mümkün değil efendi Rekoin. Öyle bir şeyin düşüncesi bile çok saçma. Ama işte karşınızdalar. Ancak korkarım ki hepsi bu kadar. Daha fazlasını da çıkarmak için onları nispeten nahoş bir yere gizlemem gerekirdi. Ayrıca üzgünüm ama görünüşe bakılırsa seçtiğiniz kart bende değil. Fakat bekleyin, onun nerede olduğunu biliyorum. Loki masanın öteki tarafına uzandı, şarap şişesinin dibinden itti ve şişenin altından ters çevrilmiş bir kart alır gibi gözüktü. Kartınız diyerek onu sol elinin parmaklarında döndürdü. Meç onlusu. Vay be, dedi Rekoin gülerek. Gözlüğünün ateş turuncusu dairelerinin altında sararmaya başlamış, geniş bir diş sırası meydana çıktı. Çok güzel, çok güzel. Üstelik de tek elle. Ama bu tür numaraları görevlilerimin ve diğer konuklarımın önünde devamlı gerçekleştirebileceğinizi kabul etsem bile, siz ve Efendi de Ferra açık kart masalarından daha sıkı kontrol edilen oyunlara da epey vakit harcadınız. Onlarda da nasıl hile yaptığımızı size anlatabilirim. Yeter ki elimi bırakın. Niye açık bir avantajdan vazgeçeyim ki? Öyleyse onu bir başkasıyla takas edin. Sağ elimi serbest bırakın, dedi Loki sesine yapabildiği kadar içtenlik katarak. Ben de size günahhanenizin mevcut güvenliğine niçin bir daha asla itimat etmemeniz gerektiğini harfiyen anlatayım. Rekoin onu bir müddet süzdü, eldivenli parmaklarını birleştirdi ve nihayet Selendri'ye kafa salladı. Kadın bıçaklarını geri çekti ama onları Loki'ye doğrultmayı sürdürdü ve masanın arkasındaki bir düğmeye bastı. Ansızın serbest kalan Loki yalpalayarak ayağa kalktı ve sağ bileğini ovuşturdu. ''Çok naziksiniz'' dedi Loki, tamamen uydurma olan bir neşeyle. ''Evet doğru, açık masalardan başka oyunlarda da oynadık ama hangilerinden titizlikle uzak durduk?'' ''Kırmızılar ve siyahlar, birden 20'ye, güzel kızın dileği, konukların birbirlerine karşı değil de günahhaneye karşı oynadıkları, matematiksel açıdan müesseseye büyük avantaj sağlayacak şekilde tasarlanmış tüm oyunlar.'' ''Öteki türlü kâr etmek zor olurdu Efendi Costa. Evet, o oyunlar benim gibi bir hilebazın hiçbir işine yaramaz. Benim kandıracak ete ve kemiğe ihtiyacım var. Ne kadar mekanizma ve görevli çalıştırdığınız umurumda değil. Konuklar arasındaki bir oyunda hile, tıpkı bir geminin armuzlarından sızan su gibi işe karışmanın bir yolunu daima bulur. ''Bakıyorum da cüretkârca konuşmaktan vazgeçmiyorsunuz.'' dedi Rekoin. ''Sonu gelmiş kişilerde patavatsızlığa saygı duyarım Efendi Costa. Ama ikimizin de bildiği gibi atlı karınca batağı gibi oyunlarda hile yapmanın tek yolu katılımcılar arasında dört taraflı bir işbirliğidir. Ve bu da oyunu bütünüyle anlamsız kılar.'' ''Doğru, atlı karıncayı kandırmanın veya kartlarda hile yapmanın hiçbir yolu yok. En azından sizin kulenizde.'' Fakat oyuna hile karıştıramadığınız takdirde oyuncuları kandırmak zorundasınız demektir. Bella Paranella nedir biliyor musunuz? Bir uyku ilacı, pahalı bir simyasal ürün. Evet, renksizdir, kokusuzdur ve içkiyle beraber alındığında iki kat daha fazla etki eder. Dün geceki oyunun her elinde Jerome ve ben kartlarımızı tutmadan önce parmaklarımızı ondan sürüyorduk. Madame Corvalor kağıt oynarken atıştırmak ve parmaklarını yalamak gibi iyi bilinen bir huya sahip. Elinde sonunda bayılmasına yetecek kadar ilaç alması kaçınılmazdı. Vay canına, Rekoin sahiden de şaşırmışa benziyordu. Selendri bu konuda bir şey biliyor musun? En azından Corvalor'un öyle bir huyu olduğunu doğrulayabilirim diye fısıldadı kadın. Rakiplerini sinirlendirmek için bu yöntemi tercih ediyormuş gibi gözüküyor. Evet, aynen öyle, dedi Loki. Kendi kendini mağlup etmesini seyretmek büyük bir zevkti. Öykünüzün az da olsa inandırıcı geldiğini kabul ediyorum, dedi Rekoin. İzmilla'nın tuhaf dermansızlığı sahiden de ilginçti. Kesinlikle. Kadın ata camdan yapılma bir kayıkhane kadar sağlam. Jerome ve ben ona ve ortağına nazaran daha çok içki içmiştik. Uyuşturucu toz olmasa içtiği miktar kirpiklerini bile sarhoş etmezdi. Belki, ama gelin biraz da diğer oyunlara değinelim. Kör ittifaklardan ne haber? Yuvarlak bir masada oynanan kör ittifaklarda her oyuncunun ellerinin önünde özel olarak tasarlanmış yüksek bariyerler bulunurdu. Böylece her oyuncunun tam karşısındaki kişi, yani ortağı hariç diğer herkes elindeki kartların bir kısmını görebilirdi. Her sessiz katılımcı sağ ayağını o taraftaki rakibinin sol ayağının üstüne koyar, böylece hiç kimse masanın altından ortağına dokunarak sinyal veremezdi. Buna bağlı olarak da birbiriyle bakışmaktan, konuşmaktan ve dokunmaktan mahrum kalan ortakların bütünüyle içgüdülerine ve çaresizce yaptıkları çıkarımlara dayanarak oynamaları gerekirdi. O oyunda çocukların bile kullanabilecekleri bir taktikten yararlandık. Jerome ve ben özel olarak demir tabanlı kösele papuçlar yaptırdık. Ayaklarımızı dikkatle kaydırarak papuçlarımızdan çıkardığımızda demir taban yanımızdaki kişiye ağır bir ayak izlenimi vermeyi sürdürdü. Geliştirdiğimiz kodla birbirimize dokunarak bütün bir kitabı bile aktarabilirdik. O oyuna bizim kadar hakim olan birilerine daha önce hiç rastladınız mı? Ciddi olamazsınız. Size papuçları gösterebilirim. Şansınız fevkalade yaver gitmedi değil. Peki ya bilardo? Lord Landreval'e karşı epeyce ünlü bir zafer kazandınız. Öyle bir şey de nasıl iyi de yapabilirsiniz ki? Tüm toplarım ve istek alar müessesem tarafından sağlanmasının yanı sıra toplara da ya da yalnızca görevlilerim dokunabilirler. Evet, doğal olarak o üç şey kurcalanamazdı. Ben de Lord Landreval'in tıbbi şikayetlerini öğrenmek amacıyla özel hekimine 10 solari ödedim. Meğerse limona karşı alerjisi varmış. Her gece onunla oynamadan evvel boyunlarımıza, yanaklarımıza ve ellerimize limon sürdük. Kokuyu örtmek için de çeşitli yağlar kullandık. Yanımızda yarım saat geçirince yüzü gözü o kadar şişiyordu ki önünü bile görmekte zorlanıyordu. Sorunun ne olduğunu anladığından bile emin değilim. Yani birkaç dilim limonla 1000 solari kazandığınızı mı söylüyorsunuz? Yok, daha neler. Haklısınız elbette. Lord Randreval'den 1000 solari borç istedim. O da babasının ayrına kendisine en sevdiği oyunda rezil rüsva etmemizi önerdi. Jerome ve benle tanışmadan önce Landreval ne sıklıkla kaybederdi? 50 oyunda bir mi? Limon ha, bir yaşıma daha girdim. Evet, oyuna hile karıştıramazsanız oyuncuları kandırmanın bir yolunu bulmak zorundasınız demektir. Yeteri kadar bilgi topladığımız ve hazırlık yaptığımız takdirde kumarhanenizde parmağımızla bir kukla gibi oynatamayacağımız tek bir oyuncu dahi yok. Onu bırakın, benim yeteneklerime sahip biri hakkımda yeteri kadar şey bilirse muhtemelen beni bile maymun edebilir. Güzel bir öykü efendi Costa. Requiem bardağına uzanıp şarabından bir yudum aldı. Sanırım cömertçe davranarak iddialarınızın en azından bir kısmına inanabilirim. Zaten ben ne kadar ticari spekülatörsem sizin de dostunuzun da o kadar olduğunuzdan kuşkulanmıştım. Fakat kulemde ister bir dük olduğunuzu iddia edin, ister üç başlı bir ejderha, yeterli krediniz bulunduğu müddetçe hiç fark etmez. Siz de bu akşam ofisime girmeden evvel bol miktarda krediye sahiptiniz. Bu da bizi en önemli soruya getiriyor. Tüm bunları ne halt etmeye bana anlatıyorsunuz? Dikkatinizi çekmem gerekiyordu. Çekmiştiniz zaten. Daha fazlasına ihtiyacım vardı. Hünerlerimi ve eğilimlerimi anlamanız gerekiyordu. Artık öykünüzü kabul ettiğim kadarıyla o isteğinize de kavuştunuz. Peki bu durumun size tam olarak ne kazandırdığını düşünüyorsunuz? Şimdi söyleyeceklerimin aklınıza yatması için bir şans. Ya öyle mi? Buraya konuklarınızdan birkaç bin solari çarpmak için gelmedim efendi Requiem. Eğlenmedim değil, fakat şimdiye kadar yaptıklarım asıl amacıma hizmet etmekten öteye geçmedi. Loki ellerini iki yana açtı ve özür dilercesine gülümsedi. İçinde ne var ne yoksa burnunuzun dibinden alıp götürmenin bir yolunu bulur bulmaz kasa odanıza sızmak için tutuldum. 9. ayrımın sonu. Sayfa 87.